Herkese selamlar. Her pazar 21.30'da olduğu gibi bugün tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Hilal Sarakırlı olacak. Sebepleri ve çözüm önerileriyle kadın cinayetlerine dair konuşacağız. Tabii ki konuştuğumuz konu yalnızca kadın cinayetleri olmayacak. Aynı zamanda kadın haklarına dair de konuşacağız. Kur'an'ın da kadına bakışını anlatacağız. Burada yalnızca fiziksel istismar değil, aynı zamanda duygusal, cinsel istismar hakkında da konuşulacak. O yüzden faydalı bir yayın olacağını umut ediyorum. Çünkü ülkemizde de ne yazık ki gündemde olan konulardan biri. Tabii biz yalnızca Türkiye'de böyle şeyler olduğunu zannediyoruz ama dünyanın dört bir yanında kadına karşı bir şiddet olduğu ortada. Hilal şimdi yayına katıldı. Ona da isteği gönderdikten sonra birlikte yayına başlayacağız. Tekrar yayına. Evet. Selamlar Hilal'cim.
Selamlar Rana, nasılsın?
İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
İyiyim ben de, sağ ol.
Bugün seninle sebepleri ve çözüm önerileriyle kadın cinayetlerine dair konuşacağız. Yayınımıza sonradan katılanlar için tekrar belirtmiş olayım. Bugünkü konuğumuz Hilal Sarakırlı olacak. Daha önce de birkaç kez Hilal yayınımıza dahil olmuştu. Bugünkü konu çok önemli çünkü zaten ülkenin de gündeminde olan bir konu. Yani kadın cinayetleri ne yazık ki. Bir yandan da kadına şiddet haberlerini her gün görüyoruz bir şekilde. Ülkemizde olduğu gibi aynı zamanda Türkiye dışında dünyanın dört bir yanında da aslında kadına şiddet olduğunu biliyoruz. Ve bu şiddet yalnızca fiziksel anlamdaki şiddetten ibaret değil. Aynı zamanda duygusal, cinsel şiddet de söz konusu olabiliyor. Ve bu şiddet devamında çocuklara da yansıyor. O yüzden bugünkü konumuz oldukça önemli. İzleyicilerimiz arasında belki şiddete maruz kalmış olanlar olabilir, şiddet uygulayanlar olabilir, şiddeti görenler olabilir, şiddeti gördüğünde ne yapacağını bilmeyenler olabilir. O yüzden sebeplerini konuşacağız. Çünkü sebeplerini bildiğimizde çözümü bulmak çok daha kolay olacak ve çözüm önerilerine dair de konuşacağız. Hemen başlayalım. Şimdi kadın cinayetlerinin sebepleri derken bizim ilk aklımıza gelen konu tabii toplumsal cinsiyet. Toplumsal cinsiyet meselesi oldukça gündemdeydi, gündemde hala. Arada sırada çok konuşulan kavramlardan biri haline gelmiş. Toplumsal cinsiyet nedir Hilal'cığım?
Şimdi toplumsal cinsiyeti tanımlamadan önce aslında izleyicilere bu konuyla ilgili soru yöneltsek ve önce birazcık algıyı ölçsek sonrasında toplumsal cinsiyetin tanımını yapsak belki daha güzel, daha açıklayıcı olabilir. O yüzden şimdi yorumları hemen kapatmıyoruz. Normalde kapatıyorduk biliyorsunuz. Şöyle yapalım. Ben ilk soru olarak şunu yöneltmek istiyorum. Yani kendi bakış açınızdan ziyade toplumda kadın dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor? Yani mesela ben bir örnek verecek olursam işte kadın annedir. Kadın bakımlı olmak zorundadır. Ya da kadın itaat edendir. Bunun gibi aklınıza gelen örnekler varsa veya aynı şekilde erkeklerle ilgili de yazabilirsiniz. Onun üzerinden belki biraz konuşmak güzel olur. Bakalım bir şey yazan var mı?
O sırada gelen yorumların yanında ben de aklıma gelenleri söyleyeyim o zaman. Kadın denildiğinde aklıma güzellik geliyor, naiflik, belki estetik. Onun dışında erkek denildiğinde güç ilk akla geliyor, iktidar akla geliyor. Bu tarz şeyler. İzleyicilerimizden de evet, kadın zayıf, itaatkar, aşçı, duygusal diye bir yorum geldi. Diğer izleyicilerimiz neler düşünüyor acaba? Topluma göre köle.
Sanırım bunu kadın için söyledi diye tahmin
Fedakarlık.
ediyorum.
Mesela aklıma gelen bir diğer kavram fedakarlık.
Evet, erkek eve para getirir, kadın o parayla evi düzer, geçindirir. Ne istediğini pek bilememek. Ev hanımı, anne şefkat. Matadınız. Yani az çok aslında anladık sanırım. Anne ve insanlık. Olabilir. İstersen kapatabiliriz Rana artık. Bunlar üzerinden biraz konuşalım. Şimdi aslında toplumsal cinsiyet dediğimiz zaman toplumun kadına ve erkeğe çizdiği rolleri anlıyoruz. Burada da az çok zaten ortaya çıkan şeyleri gördük. İşte kadın nedir? Evdedir. Yemek yapar, temizlik yapar, evin bakımıyla ilgilenir. Ondan sonra annedir dediler. İşte şefkatlidir. Ondan sonra erkek güçlüdür. İşte yönetir, yönetici olmalıdır. Eve para getirir. Ama şimdi toplumsal cinsiyeti aslında neresinden tutsak elimizde kalan bir şey. Bir kere bu cinsiyet rolleri farklı cinsiyetler tarafından elbette ki yapılabiliyor. Ve çok da güzel de yapılabiliyor. Şimdi bunun demek ki cinsiyete dayalı bir yanı yok. Toplum bunu geçmişten günümüze kadar bu şekilde getirmiş. Ama aslında cinsiyete dayalı yani XX ve XY kromozomuna dayalı bir durum yok ortada. İnsanlar bunu bize atfetmişler ve biz buna o kadar çok kodlanmışız ki hani kendini gerçekleştiren kehanet denir ya psikolojide. Artık kadınlar gerçekten güçsüz olduklarını düşünüyorlar. Yani bu sanki bu durum doğanın bir gerçeğiymiş gibi artık elimizde. Mesela dün birisiyle görüştüğümde bana şöyle bir soru sormuştum. Hani yöneticiler neden genelde erkekler oluyor mesela ya da siyasi partileri düşünelim. Hep çoğunlukla liderlerinde erkeklerin olduklarını görüyoruz. Kadınlar böyle sanki ayrı bir şey türmüş gibi kadın kolları diye bir şey var siyasi partilerin içinde. Yani bu neden var? Mesela diyor ki çünkü kadınlar istemiyorlar yönetici olmayı. Ya bunu hiç kadınlara sordun mu mesela? Ben olmak istiyorum belki. Yani kadınların önüne çıkan engellerden habersiz. Bir kadın böyle hani cam tavan denilen bu eşitsizliği aslında çok her yerde karşımıza çıkıyor. Ama bunu erkekler sanırım çok fazla karşılaşmadıkları için farkında değiller. Belki bu yayın birazcık daha onu fark etmelerine vesile olur. Yani bir kere eşit bir ücret alımı yok. Yani sonrasında kadının üstüne ev işleri yüklendiği için bu kadınlar ne yapmak zorundalar? Hem çalışmak hem evi yine düzenlemek, geçindirmek, temizliğini yapmak zorundalar. Bu sefer iş yükü artmış oluyor. Bu sefer verim düşüyor. Yani bu tarz şeyleri düşünmeden hani direkt kadınlar yönetilmeyi istiyorlar çünkü demek biraz aves kaçıyor. Yani toplumu iyi okuyamamak gibi geliyor biraz bana.
Aslında dünyada çok fazla örneği de var. Refah düzeyi oldukça yüksek olan ülkelerde, Finlandiya gibi ülkelerde kadın liderlerin olduğunu görüyoruz mesela. Yani demek ki hani bu çok da onunla ilgili bir şey değilmiş, inandığımız gibi değilmiş.
Yani evet. Bir de toplumsal cinsiyet aslında iktidar ilişkisi tayin etmiş oluyor bize. Yani sadece roller belirlemiyor. Kadını itaat eden konuma, işte tabi olan konuma getiriyor. Erkeği de hükmeden konuma, sahip olan konuma getiriyor. Yani bir fark açısından ele alıyor cinsiyetleri. Kadını farklı, yani olasıya farklı bir konuma getiriyor. Ama bu farklılığı kadının kendi varoluşuyla işte hayatın içinde var olmasını sağlamıyor bu farklılık. Bu farklılık sahip olunan birisiymiş gibi algılanmasına sebebiyet veriyor. Mesela burada işte annedir dediler. Yani anne olamayan kadınlar var ya da anne olmayı tercih etmeyen kadınlar var. Yani bu kadınlığımızdan bir şey eksiltiyor mu bizim? Ya da şefkatlidir, işte merhametlidir. Merhametli olan erkekler de var. Yani bu özellikler kadınlar ve erkekler diye ayrılmak yerine kadınların arasında da farklılıklar vardır, erkeklerin arasında da. Yani bu eşit nasıl desem, bu farklılıkları cinsiyet temelli okumak yerine birey temelli okumak daha doğru olacaktır. Çünkü cinsiyet temelli okuduğumuz zaman yani doğuştan gelen özelliklerimizle bir farklılık yarattığımızda, bir düzen kurduğumuzda bu daha çok böyle ezen ezilen ilişkisi oluşturuyor gibi geliyor bana. Bunun
İlla
yerine
evet, bir ekleme yapabilir miyim, kısa bir ekleme? Mesela güç denildiğinde, eğer ki böyle sağlam durabilmek akla geliyorsa, ki benim aklıma güç denildiğinde böyle sağlam durabilmek, böyle istikrarlı olabilmek, sabırlı olabilmek gibi şeyler aklıma geliyor eş zamanlı olarak. Kur'an'ın verdiği örneklere baktığımızda Meryem mesela, Hazreti Meryem toplumuna karşı duruyor. Tek başına bir çocuk dünyaya getiriyor ve o çocuğun bir babası da yok. Yani şu an bile böyle bir şey yaşansa neler olabileceğini bir düşün. Bir de o dönemde, yani bundan 2000 yıl önce böyle bir şey yaşanıyor ve dik duruşuyla toplumun karşısına çıkıyor. Yani bu zorluk, eğer ki sabredebilmekse güç, Hazreti Meryem bir güç gösterisi burada yapıyor ki güç gösterisi için değil bu. Aynı zamanda İbrahim'in çok merhametli olduğunu, İbrahim peygamberin ne kadar da merhametli olduğunu anlatıyor. Hatta ona işte melekler geldiği zaman Hazreti Lut'un kavmine gideceklerini öğrendiğinde böyle endişeye kapılıyor. Tekrar Allah mesela bize söylüyor. O çok yumuşak huyluydu çünkü diyor. Yani azap etmekte olan bir toplum adına böyle şefkat duyan bir peygamber konuşuluyor. O yüzden bu şekilde anlamak dediğin gibi çok doğru.
Aynen, kesinlikle. Bir de toplumsal cinsiyet dedik ya, hani iktidar ilişkisi tayin ediyor. Bu toplumsal cinsiyeti hani biraz günümüzde sanki belli bir kesimin kullandığı bir şeymiş, savunduğu veya savunmadığı bir şeymiş gibi algılıyoruz. Ama aslında toplumsal cinsiyet bir durumu anlatıyor bize. Yani bu durum böyle ve bunun ismi toplumsal cinsiyet. Bunu çok gruplara indirgememek lazım. Şimdi toplumsal cinsiyet olayın bakış açısından baktığımız zaman, mesela çok ben ilginç bir araştırma okudum bugün. Böyle olduğunu bilmiyordum. İş gücüne katılımı artan kadınlarda şiddet oranının arttığını gözlemlemişler. Ve bunu da şuna bağlılar. Kadın ne kadar söz sahibi oluyorsa, ne kadar kendi ayakları üzerine durabiliyorsa, erkek onu o kadar bastırmaya çalışıyor. Yani daha fazla şiddete maruz kalıyor kadınlar. Hani daha böyle ne bileyim bilinçsiz kadınlar, çalışmayan kadınlar, eğitim seviyesi düşük kadınlar da daha yüksektir diye düşünülür genelde. Ama iş gücüne katılanların da şiddete daha fazla maruz kaldıklarını görüyoruz. Demek ki burada gerçekten cinsiyete dayalı bir durum var. Şimdi ben bu şekilde konuştuğumda bana şöyle eleştiriler geliyor. Hani kadın cinayeti ya da kadın hakları demek aslında yanlış bir şeydir. Biz bunu insan hakları bağlamında ele almalıyız. Tabii ki öyle ama yani ben de kadın hakları hani böyle ayrı bir türmüşüz gibi bundan bahsetmek istemem. Ama burada kadınlara yönelik açıkça bir şey varsa, bir ayrımcılık, önce eşit hale getirmeliyiz ki sonrasında insan haklarını düşünelim. Yani burada tarihe baktığımızda mesela, kültüre baktığımızda çok açık bir asimetri olduğunu görebiliyoruz. Tarihi okuduğumuzda kadınlara hiç yer verilmediğini görüyoruz. Hep geri planda kalmışlar. Yani Platon bile mesela ruhlardan bahsederken o ruhlar hiyerarşisinde kadınları alt konumda görüyor ve o yüzden heteronormatif açıdan da incelemiyor çok. Ama böyle o kadın ve erkek arasındaki cinsel ilişkiye de pek girmez. Çünkü onları eşit görmediği için aralarında bir aşk olabileceğini mesela düşünmüyor. Yani tarihin çok eski zamanlarından beri gelen bir eşitsizlik var ve biz bunu tabii ki konuşmalıyız. Sonra mesela diyorlar ki işte bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği neden şimdi gündeme geliyor o zaman? Yani kadınlar bunu şimdiye kadar istiyor olamazlar mıydı? Kadınların iş gücüne katılımı arttıkça kendi ayakları üzerinde daha fazla durabilmeye başladılar. Bu da boşanmaları arttırdı diyorlar. İşte aile içinde sorunlara sebep oldu diyorlar. Aslında aile içinde zaten sorunlar vardı. Ama kadınların bir güvencesi yoktu. Kadınların gidebilecek bir yerleri yoktu. Onları koruyabilecek kimseleri yoktu. Kendilerini de koruyamıyorlardı. Şimdi baktığın zaman kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadının boşanmayı daha kolay tercih etmesi ve bunun sonucunda da boşanmaların artması gayet doğal. Yani bizim burada boşanmalar artıyoruzu dert etmemiz yerine yani bu sorunu nasıl çözmeliyiz? Onu dert etmemiz lazım. Yani şimdi aileyi kutsallaştırmaya, bu kadar kutsallık atfetmeye gerek yok burada. Ortada bir şiddet varsa orada nasıl bir aileden bahsedebiliriz ki? İstanbul Sözleşmesi için de bunu çok fazla söylüyorlardı. Biraz İstanbul Sözleşmesi sonra değineceğimiz bir konuydu ama belki öncesinde kadın cinayeti ne demektir biraz değinirsek evet. Oradan İstanbul Sözleşmesi'ndeki bu konuya geçeyim.
Aklıma bugün geldi. Asıl konu aslında yani kadın cinayetlerini konuşurken tabii bütün bu kavramlar hepimiz için çok önemli. Yani toplumsal cinsiyet, kadın hakları gibi kavramlar ön plana çıkıyor. Peki evet. Yani kadın cinayeti nedir, nasıl olur, yani nedenleri nelerdir?
Şimdi toplumsal cinsiyetten ilk başta bahsetmek istedim. Çünkü kadın cinayeti tanımı yaparken onu da kullanmamız gerekiyor. Kadın cinayeti dediğimiz zaman kadınların yalnızca kadın oldukları için veya da toplumsal cinsiyet rollerine uygun hareket etmedikleri için öldürülmeleri veya da intihara zorlanmaları diyelim. Biz buna kadın cinayeti diyoruz. Ama baktığımız zaman devlet şu anda bu şekilde ele almıyor kadın cinayetlerini. O yüzden kadın cinayetlerini araştıran kadın sivil toplum kuruluşlarıyla devletin yayınladığı oranlar arasında bir farklılık göze çarpıyor. Yani biz kadın cinayetlerinin çok fazla arttığını görüyoruz. İşte hani şu an hemen bakalım. Anıt Sayaç diye bir site var. Şu an 2021 yılında bugün itibariyle 168 kadın cinayeti işlenmiş. Ama devletin verilerine baktığımız zaman bu kadar yüksek olmadığını görüyoruz. Çünkü devlet sadece hani birebir eşi veya da birlikte olduğu kişi, bir romantik ilişkide olduğu kişi tarafından öldürülürse bunu kadın cinayeti sayıyor. Ama daha geçtiğimiz hafta bir kadın bir kız çocuğuna hamile olduğu için intihara zorlandı. Resmen toprak kazmışlar ve diri diri kendisinin gömmesini istemişler. Komşuların çevreden müdahalesiyle kadın kurtarılıyor. Yani şimdi bunu nasıl kadın cinayeti demeyiz? Yani eğer bu olay gerçekleşmiş olsaydı tabii ki kadın cinayeti olarak sayacaktık. Ya da ortaya çıkarılamayan şüpheli ölümler çok fazla var. İşte biz bunları da kadın cinayeti kategorisinde değerlendiriyoruz. Ya da intihar deyip de dosyası kapatılan çok fazla şey var. Mesela Şule Çet davası o şekilde bir davaydı. Aslında kadın cinayetlerinin biraz sınıfsal olduğunu da Şule Çet davasında görüyoruz. Çünkü orada yani suçlular zengin kişilerdi ve korunuyorlardı devlet tarafından. Veya başka güçler tarafından diyelim, devlet tarafından demeyelim direkt. Ama baktığınız zaman orada adaletsiz bir yargılama vardı. Bu yüzden tepki gösteriyordu insanlar da. Yani kadın cinayetlerini bu şekilde gündeme getirmemiz gerekiyor. Şimdi ifşa kültürüne aslında karşıyız tabii ki de. Hiç kimse ifşa bu şekilde edilmemeli. Çünkü insan onuruna aykırı bir şey yapmış oluyorsun orada. Yani suçundan daha ağır bir ceza vermiş oluyorsun. Onun pişman olma, toplumun içine tekrar karışma özelliğini, hakkını elinden almış oluyorsun. Ama adil bir sistem olmadığı için kadınlar buna mecbur kalıyorlar. Evet. Yani biz de buna mecbur kalmak istemeyiz. Ama kadın cinayetlerinin bu şekilde daha fazla gündeme gelmesinin sebebi devletin özen yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklanıyor.
Nasıl bir yükümlülük olmalı peki sence? Yani neyi eksik buluyorsun tam olarak? Ne olursa desteklenir. Çünkü Aile ve Sosyal Çalışmalar Bakanlığı da bazı açıklamalar yapıyor. Ne zaman bu gibi haberler duysak. Ama aslında çok büyük sorunlar olmadığını biz görüyoruz, öğreniyoruz. En azından benim anladığım bu. Mesela neyi eksik buluyorsun tam olarak? Şu olsaydı doğru bir bakış olurdu gibi dediğin şeyler var mı?
Evet, yani kadın cinayetleri politiktir. Mesela bunu hep duyuyoruz. Ben ilk duyduğumda yani anlayamamıştım çok eskiden. Demiştim yani bu ne demek ki şimdi, hani ne alaka falan olmuştum. Ama şimdi baktığım zaman Rana, hem siyasi iktidarın söylemleri, işte hani toplumsal cinsiyeti destekler yöndeki şeyleri erkek şiddetini arttırıyor. Bu açıdan bir etkisi var. Sonrasında soruşturmaların doğru bir şekilde yapılmaması, etkin bir şekilde yapılmaması, hızlı bir şekilde yapılmaması, kadınların haklarının güvence altına alınmaması. Bunların hepsi kadın cinayetlerini arttıran şeyler. Şimdi mesela nasıl desem, 6284 sayılı kanuna göre baktığımızda tedbir kararı alındıysa ve erkek bunu şey yapıyorsa, ihlal ediyorsa zorlama hapis olması gerekir. Ki kadın korunabilsin. Ama şu günümüzde yani defalarca kez kadınlar polise bunu bildirmelerine rağmen polisler olay yerine bile gelmiyorlar. Sonra hadi olay yerine geldiler diyelim, dava süreci başladı. Etkin bir soruşturma yürütülmüyor. İşte erkekleri hep böyle koruyan bir sistem olduğunu görüyoruz. Etkin bir soruşturma yürütülmediği zaman kadınlar bunu sosyal medyada gündeme getiriyorlar. Neden bunu gündeme getirmek zorundayız? Yani biz neden mahkeme salonlarında bulamıyoruz?
Sistemin doğru şekilde işlediği yerler de olsa da, çünkü benim şahit olduğum noktalar da olmuştu birkaç defa, bunu zafiyet olarak görüp, sistemin doğru şekilde işlemediğini görüp, zafiyet olarak görüp işlerini aslında yapmaları gerektiği gibi yapmayan insanlar da var. Bu yeri geldiğinde bir hakim olabilir, yeri geldiğinde bir polis olabilir. Çünkü bununla ilgili şeyler duydum ben bazı kadınlardan. Yani polise gidip şikayet edip aslında polisin çok da umursamadığını duydum. Ama bunun
Ya
dışında
verilen kadından değil.
bir dönem İstanbul'da yaşarken yan komşum böyle bazı sesler duymuştum. Direkt polisi aradığımda hemen geldiğine de şahit olmuştum polisin mesela. Yani olay nedir, durum nedir falan diye. Sonra tuhaftır, hatta o kadın şikayetçi olmamıştı. Yani bir şey yok, bir sorun yok falan demişti. Ya yani o kadar sindirmiş işte.
Burada aslında yapan kişilerin vicdanına kanması, uygulayıcıların vicdanına kanması yanlış. Yani bizim hukukumuz var, bir anayasamız var, yasamız var, sözleşmelerimiz var. Burada yazan şeylere göre herkes görevini yerine getirmek zorunda. Ama birazcık kişilerin vicdanına kalmış durumda. Yani burada aslında sistemi eleştiriyoruz. Kişileri çok eleştirmiyoruz.
Evet, sistemde aşıklar var demek ki.
Aynen. Sistemde bir açık olduğu çok belli. Mesela yani sistemdeki açığı şuradan da görebiliriz. Çok kafa karışıklığı var dedi, biraz tepki topladı. Aslında gerçekten biraz kafa karışıklığı var. Şimdi mesela kadını ne yapıyoruz? 6.284 sayılı kanuna göre yine ne yapıyoruz? Koruma altına alıyoruz. İşte sığınma evlerine kapatıyoruz kadınları. Aslında toplumdan, ailesinden uzaklaştırmış oluyoruz. Halbuki burada yapılması gereken nedir? Erkeğin uzaklaştırılmasıdır. Sığınma evlerinin durumlarını, hallerini bir görsen gerçekten içler acısı. Orada ne ailesiyle görüşebiliyor, ne çocuklarıyla görüşebiliyor. Çocukları küçük olsa bile yanına çok zor alabilir. Ki çocuklarını alsa bile ortam o kadar kötü ki. Düşün ki sürekli 24 saat kameralarla izlendiğin ve psikolojisi çok da iyi durumda olmayan birçok kadınla bir arada bulunuyorsun. Dışarıya çıkma şansın kesinlikle yok. Dışarıdan iletişimin hiçbir şekilde yok. Sürekli gözetim altındasın, sürekli korku altındasın. Acaba ifşa olacak mıyım, yerim bulunacak mı, şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Yani o kadar sıkıntılı bir ortam ki aslında bir çocuğun orada bulunması yanlış. Evet, ama kadın burada çok daha fazla zarar görüyor. Yani
Evet.
mesela sığınma evlerini biraz daha dönüştürebilirler, daha dayanışma evi şekline dönüştürebilirler. Bunu çözüm önerilerinde tekrar konuşuruz ama yani sistemde bir açık olduğu çok belli. Buradan bile anlayabiliyoruz.
Ki sen sosyoloji okuyorsun, hatta şu anda staj da yapıyorsun belediyede.
Evet.
Yani sosyal hizmet okuyorsun, pardon.
Evet.
Sosyal hizmet okuyorsun ve alanla ilgili gözlemlerin çok daha fazla bizlere kıyasla en azından. O yüzden de sahada gördüğün direkt deneyimlerine dayanarak da bunları konuştuğunu söyleyebiliriz. Peki şimdi bireysel haklarımıza gelelim. Bireysel haklarımız neler? Yani bir kadın, erkek olarak da kadın olarak da söyleyebiliriz bunu. Bireysel haklarımızı bilmek sence neden önemli aynı zamanda?
Bireysel haklarımızı bilmek önemli çünkü şimdi az önce dedik ya mesela görevini yerine getirmeyen kişiler olabiliyor. Sen onlara karşı direkt şunu söylediğin zaman benim bu hakkım var. Şu kanunla da sabit. Sen bunu söylediğin zaman o kişi onu yapmak zorunda kalıyor. Mesela bir kere öyle bir olay başımıza gelmişti. Bir çocuk söz konusuydu orada. Yani ben ısrar etmeseydim çocuğu alıp merkeze bile götürmeyeceklerdi. Bizim burada o yüzden haklarımızı bilmemiz bu açıdan zaten önemli. Ama kendi bireysel ilişkilerimiz içerisinde de önemli. Şimdi şiddetin tanımına baktığımızda sadece fiziksel şiddet veya cinsel şiddet olarak bunu algılamamamız lazım. Hatta istersen şeyden de okuyabiliriz. Mesela 6.284 sayılı kanuna göre şiddet nedir? Kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış. Yani aslında çok kapsamlı bir tanım var. Yani psikolojik baskıyı şiddet olarak görmezsek bu olmaz. Bununla mücadele edemeyiz bu şekilde. Ekonomik şiddeti şiddet olarak görmezsek yine aynı şekilde. Mesela şu anda bir erkeğin eşine para vermemesi ve o parayı sadece kendisininmiş gibi kullanması bir boşanma sebebi olarak görülüyor baktığımız zaman. Ya da işte bir erkeğin yine aynı şekilde çocuklarıyla huzursuz bir ortam yaratması yine aynı şekilde boşanma sebebi olarak görülüyor. Aslında bunlar bizim haklarımız. psikolojik baskı da yapamaz, ekonomik baskı da yapamaz. Cinsel baskı evliliklerde gerçekten çok fazla görülebiliyor. Yani kadınların istemedikleri halde cinsel ilişkiye zorlanmaları ya da istemedikleri şekillerde.
Bu konuyla ilgili mesela birkaç kadın bana sosyal medyadan yazmıştı. Tabii profillerini veya isimlerini, soy isimlerini sahte hesap kullanıyorlardı. Cinsel istismar özellikle kadınların dile getiremediği bir mesele. Çünkü zaten toplumda cinsellikle ilgili bir şeyin konuşulması özel bir tabu olduğu için özellikle konuşulamıyor. Yani bunu çevresindeki insanlarla zaten konuşamıyor kadınlar. O yüzden istismara maruz kalsa bile bunu kabul etmek zorunda olduğunu düşünen çok fazla kadın var ki bunun devamında psikolojik şiddet de geliyor. İkisinin birbiriyle çok büyük bir bağlantısı olduğunu görüyoruz. Hakeza ekonomik şiddetle ilgili de şunu söyleyecektim, belirtecektim. Yani bir erkek tamam eve parayı getiriyor olabilir ama onun eve parayı getirmesine neden olan şey de kadının en azından geleneksel toplumsal yapıdan bahsediyorum. Şu an tabii durum çok daha farklı en azından bizim nesil için. Ama önceki nesiller için konuşacak olursak, kadın evde bir şeyler yapabildiği için erkek gidip çalışabiliyor ve para getirebiliyor. Çünkü o erkek eğer ki eve geldiğinde ihtiyaçları karşılanmamış olsa, kadın da onun ihtiyaçlarını karşılayamasa, yani zaten belli bir düzen olamaz. O yüzden erkek parayı getirebiliyorsa kadın çalıştığı için. Yani o yüzden hatta şey gibi sözler de vardır. Yani ne yapıyorsun ki sen işte sen evdesin zaten hani bir şey yapmıyorsun. Oysa ki yani kadın da evi çekip çeviriyor veya çocuklarla ilgileniyor. Sosyal ilişkileri kuruyor. Orada sorun her neyse akrabalarla ilgili olan ilişkileri kadın bir şekilde inşa ediyor. O yüzden ikisi de birbiriyle çok karşılıklı şeyler.
Evet. Ama aynı zamanda işte hani bu sadece kadının görevi değil. Eğer kadın çalışma hayatına katılmak istiyorsa buna da kimsenin karşı çıkmaması lazım. Eğer katılmak istiyorsa o zaman ev işleri birlikte bölüşülebilir. Ama yok, eğer erkek çalışıyorsa o zaman kadının yapması zaten doğaldır. Biz kadın yapmasın ev işi, kimseye hizmet etmek zorunda değil falan demiyoruz. Ya da kadınlar bundan gocunmuyorlar. Kadınlar sadece eşitsiz olan bu iş yükünden yani bir rahatsızlıkları var. Onun dışında bir rahatsızlıkları zaten tabii ki yok. Yani.
Yoksa bu zaten evrim sürecinde zamanla yani gelişmiş bir şey. Çünkü kadın bununla ilgili bir belgesel izlemiştim. Orada mesela şöyle anlatıyor. Ateş başında kadın çocuk sahibi olduğu için erkek de avcılık yapacak. İşte avcı toplayıcı durumdan bahsediyordu belgeselde. Ve erkek avcılığa gittiği için, avcılık yaptığı için hatta o yüzden de erkeklerin daha belki duygularını bir nebze kapattığı, örttüğü söylenir. Çünkü işte duygusal bir şekilde hiçbir hayvanı gidip de avlayamaz, ağ canı acıyacak falan diyemez mesela bir erkek. Kadın da o süreçte çocuğuyla birlikte çevresindeki diğer kadınlarla iletişime geçiyor ateş başında. Çünkü çocuğunun ihtiyaçları olabiliyor ve o ihtiyaçları karşılayabilmek için sosyal ilişkilerin kuvvet tutması gerekiyor. Hatta bununla ilgili bilimsel araştırmalarda da kadınların duygusal anlamda, yani sadece bilimsel araştırmalar değil, bunu gözlemlediğimizde de görebiliriz. Kadınların sosyal ilişkileri daha kuvvetli kurabildiğini, daha sağlam olduğunu, bu yeteneklerin daha çok geliştiğini, erkeklerin de daha farklı konularda yeteneklerin olduğu söyleniyor. Mesela kadınların sağ ve sol beyinlerinin birbiriyle olan bağlantı noktaları fazlayken erkeklerin direkt doğrusal çalışıyor beyinleri. Bu da işte zamanla edindikleri tecrübelerle ilgili bir şey.
Aynen, kesinlikle doğru söylüyorsun. Haklarımızı bilmek neden önemli diyorduk en son. Ona geri dönecek olursak, yani mesela öz savunma bizim bir hakkımızdır. Kız çocuklarını o kadar korumacı bir tavırla yetiştiriyor ki aileler. Yani aman dışarı çıkmasın belli bir saatten sonra, aman şöyle olmasın, aman oraya gitmesin. Halbuki baktığın zaman onun yerine o çocuğu daha çok hayatın içine katsalar, çocuk kendini korumayı öğrense, nasıl kollayabileceğini öğrense. Yani ve öz savunma kursları veren yerler de var aslında. Böyle kadın kuruluşlar var. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Daha katılamadım hiçbirine ama. Yani hem fiziksel olarak hem duygusal olarak kendilerini nasıl savunabileceklerini öğreten yerler var. Kız çocuklarını buralara yönlendirebilirler. Aynı zamanda sadece şiddet sadece kızlara olan bir şey değil. Yani erkek çocukları da ne kadar çok cinsel tacize, istismara uğruyor görüyoruz. O yüzden yani burada özgürlük alanını daraltmak yerine işte hani erkekleri de eve kapatın demek istemiyorum. Hepsine aynı şekilde aynı özgürlüğü verin ama kendilerini nasıl savunabileceklerini öğretin çocuklara. Yani hayatın içinden ne kadar dışlarsan çocuk o kadar topluma karşılaşmak zorunda kaldığında sudan çıkmış balığa dönüşüyor. Yani mesela İmam Hatip liselerinde bu kız ve erkek çocuklarının ayrı okumaları mevzusu birazcık beni bu açıdan rahatsız ediyor. Çünkü baktığın zaman hayatın içinde kadınları ve erkekleri bu şekilde ayıramıyoruz hiçbir yerde, değil mi? Bir alışveriş merkezine gittiğinde, bir alışveriş yaptığında çocuk bir erkekle muhatap olmak zorunda. Her yerde, hastaneye gittiğinde, oraya gittiğinde. Ama çocuklar bunu hiçbir şekilde öğrenemiyorlar ve nasıl iletişim kuracağını bilemiyor. Bunun yanında aynı zamanda da şu da oluyor. Karşı cinsi sadece cinsel bir obje olarak görmeyi öğretiyoruz çocuklara. Sadece yani insan olarak da görebiliriz. İnsani bir ilişki de kurabiliriz onunla. İnsani olarak da arkadaşım olabilir o benim. Ama biz sadece sanki cinsel olarak görülebilirmiş gibi bir algı yaratıyoruz. Yani bu tarz şeylere dikkat etmek lazım. Bu kadar kategorilere takılmamak lazım. Doğa mesela bu kadar ayrıştırmıyor rollere baktığımız zaman. Yani biz de biraz daha bu konularda rahat olabiliriz. Kadın erkek meselesine bu kadar cinsellik üzerinden yaklaşmayabiliriz. Onun haricinde eğer ki istismara uğradığımızı düşünüyorsak ya da önceden uğradığımızı düşünüyorsak haklarımız var. Bunları öğrenelim, araştıralım. Hepimizin elinin altında var. Eğer nereden yapacağımızı bilemiyorsak bize mesaj atabilirler, yönlendirmeye çalışabiliriz. Ya gerçekten ben bu konuda yardımcı olmak isterim. Çünkü mesela bir sayı doğrusu gibi düşünebiliriz bunu. İşte ekonomik şiddet daha sıfıra yakın bir yerde. Psikolojik şiddet daha işte onlara, 20'lere, 100'lere yakın diyelim. Sonra cinsel şiddet, sonra fiziksel şiddet, sonra cinayet geliyor. Yani sen ekonomik şiddet yaptığında ya da psikolojik şiddet uyguladığında farklı bir şey yapmış olmuyorsun. Aynı şeyi yapıyorsun, daha hafif şekliyle yapmış oluyorsun sadece. Bu açıdan düşündüğümüz zaman bunların hepsi cinayete giden yollar. O yüzden bu konulara şu an değiniyoruz. Hani kadın cinayeti konuşacaktık, neden ekonomik şiddeti konuşuyoruz diye düşünmeyelim. Biz bunlara hepsini, bütün eşitsizlikleri ortadan kaldırmalıyız ki o zaman ancak cinayetleri de önleyebiliriz. Bunların hepsi buna giden yollar çünkü. Ve aslında bunu karşı şiddetle değil de şiddet karşıtlığıyla ancak yapabiliriz. Yani biz bunu yaparken erkekleri değersizleştirelim, itibarsızlaştıralım, biz de onlara şiddet uygulayalım asla demiyorum. Hatta kadın söylemleri de günümüzde baktığımız zaman biraz değişmeye başladı. Mesela şu an daha çok bütün eşitsizliklere karşı çıkan kadın hareketleri görüyorum. Çok da hoşuma gidiyor bu şekilde dönüşmüş olmaları. Yani önceden sadece hani kadın cinayetleri, işte kadın eşitsizlikleri derken şimdi işçi haklarını savunuyorlar, çevreyle ilgili eylemler üretiyorlar. Ondan sonra erkeklerin uğradığı haksızlıklarla ilgili de çözümler üretmeye çalışıyorlar. Yani toplumsal bir şekilde bir adalet sağlayamadığımız zaman, biz de karşı şiddet uyguladığımız zaman bu sefer amaçla eylem çatışmış oluyor ve biz özne burada eyleme dönüşmeye başlıyor. Oradaki yanlışa dönüşmeye başlıyor. Amacından sapmış oluyor. O yüzden düşmanca yaklaşmayalım. Yani az önce hani söyledim, ifşa kültürüne karşıyız ama bunun da yapılması gerekiyor. Bunun yapılması gerekiyor derken ben hani direkt suçlayalım, direkt yargılayalım şeklinde söylemek istemiyorum. Ama dilimizi doğru kullanarak bunu gündeme getirebiliriz yine.
Evet, yani gündem belirleyebiliriz, gündemde tutabiliriz. Yani bu dahi bir şeydir çünkü aslında insan ırkı olarak bir şeyleri değiştirirken önce onları sürekli olarak gündemde tutmuşuz. Yani kadın haklarının da şu anda bu kadar gündemde olmasının nedeni, yani bazı kesimleri rahatsız ediyor. Bu beni çok şaşırtıyor çünkü yani demek ki bir şeyler sıkıntı ki o yüzden bu kadar gündemde. Yani feminizm diyorlar, feminen söylem diyorlar, karşı çıkıyorlar. Ama bir şeyler sıkıntıda ki demek ki bunlar konuşuluyor. Yani durduk yere kimse bir şey ürettiği için değil. Demek ki bazı haksızlıklar var. Az önce söylediğine bir şeyi belirtmek istedim. Gerçekten de kadın ve erkeğin ayrı eğitim alması veya birbirinden bu kadar uzak tutulması çok tuhaf. Çünkü kadının ve erkeğin birbirine ihtiyaçlığı da var. Yani bu evliliğe bakışı bile değiştirir bana kalırsa. Bu da zannediyorum bazı dini söylemlerden kaynaklı. Yani mesela cami kültüründe de böyle bir şey var. Yani normalde sokakta gördüğünde böyle daha dikkatli bakan bir insan camiye girdiğinde böyle gözlerini önüne eğebiliyor mesela. Çok tuhaf, çok ilginç gerçekten. Yani bunun yalnızca camilerde ilgili olmaması gerekiyor. Her an her yerde, yani içimizde olan bir şey olması gerekiyor. Çünkü bir kadının bir erkekle arkadaşlık kurmaya da ihtiyacı var. Neden? Çünkü ya evlilik yapacaksın en basitinden ve bir erkeğin zihninin nasıl çalıştığını bilmen gerekiyor. Bir erkeğin de bir kadının zihninin nasıl çalıştığını bilmesi gerekiyor. Şu an mesela sorunlar görmüyor muyuz? Yani erkekler mesela bazı konularda kadınları anlayamıyor. Kadınlar erkekleri anlayamıyor. Çünkü daha önce hiç iletişime geçmemiş ki. Yani hiçbir paylaşım olmamış ki. Toplumsal alanlarda buna izin verilmemiş. Yani hatta bir kadınla bir erkek bir yerde bulunduğunda, sohbet ettiğinde, paylaşım yaptığında direkt böyle aa neler oluyor acaba falan diye. Belki akrabalar arasında yani bir şeyler konuşuluyor. Bu çok tuhaf. Gerçi yine modern dönemde bir şeylerin değiştiğini çok net söyleyebiliriz. Ancak hala sorunlar da devam ediyor. En azından daha kırsal kesimlerde diyebiliriz. Şimdi diğer konuya geçelim.
Söylemlerle ilgili bir şey eklemek istiyorum. Dini söylemlerde bulunurken gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bu konuya biraz hazırlanırken şu kitabı okuyordum. Cinsel Farkın İnşası. Gerçekten çok güzel bir kitap. Ama okurken çok beni üzen bir nokta oldu. Artık diyor ki şöyle bir şeyden bahsediyor Zeynep Hanım burada. Şiddetle mücadele dinle mücadele konumuna gelmiştir ve biz bununla mücadele etmek zorundayız. Sekülerleşmeyi her alanda savunmak zorundayız. Ya dini söylemler o kadar kötü bir hale geldi ki sanki bizim dinimiz ya da dinler kadına şiddeti bu kadar hani sağlayan bir şeymiş gibi, eşitsizlikleri artıran bir şeymiş gibi o kadar çok algılanıyor ki. Şimdi siyasi iktidar da bu farklılığı özellikle fıtrat temelinde temellendirdiği için ve buna yönelik şeyler yaptığı için de bunun şeyi nasıl desem, bunun suçu dine kesiliyor. O yüzden böyle bir şeyleri söylerken din hakkında gerçekten dikkatli konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçekten ben okuduğumda çok üzüldüm çünkü buna. Bunu da ayrıca belirtmek istedim o yüzden.
Yok haklısın ya. Yani özellikle en temelde birçok cinayetin bile nedeni olabilir bu. Nisa 34'ün kadınlar dövülmelidir diye çevrilmesi. Yani Allah böyle bir şey söyleyebilir mi? Allah hiç yarattığı kuluna eziyet edilsin ister mi? İşte bu da hala bazı kesimlerce aynı şekilde çevrilmeye devam ediyor. Aynı meğer. Aynı ayet. Bunun da kimin çevirdiğini izleyicilerimiz de açıp baksınlar ve daha dikkatli yaklaşsınlar o tür söylemleri dile getirenleri. Çünkü burada çok büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir kadın şiddete maruz kalıyorsa, çevresindeki insanlara söyleyemiyorsa bu ayetin bu şekilde çevrilmesinden de kaynaklı olabilir. Bunu da tabii ki de kadınlar da hatta boyun eğiyor olabilir. Allah zaten böyle söylüyor diye. O yüzden bu söylemi geliştirenler önce kendisine bir eleştiri getirmek gerekiyor. Ne yazık ki İslam diye bize çok farklı şeyleri anlatıyorlar. Peki bir diğer konumuz şiddetle karşılaştım diyelim. Ne yapmam gerekiyor? Veya şiddet gördüm. Yani şiddete maruz kalan birini gördüm. Burada ne yapmak gerekiyor? İzlenmesi gereken yollar neler?
Şimdi şiddete maruz kalıyorsak tam ziyade mesela öncelikle tanık olduğumuzu düşünelim. Ben önceden gidip direkt olaya müdahale etmeye çalışıyordum. Sonradan anladım ki bu çok riskli bir durum. Sakın öyle bir şey yapmayın. Bu sefer siz de zarar görebilirsiniz. Birkaç kez başıma geldi çünkü böyle bir durum. Ama şiddet gören kişiyi bizim bildirmek hukuki olarak yükümlülüğümüz. Biz onu bildirmek zorundayız. Ben artık şöyle yapıyorum. KADES uygulamasını birçok kişi biliyordur. Bilmiyorsanız hani KADES uygulaması var. İndirdiğinizde butona tıkladığınızda zaten konumunuza direkt polisi yönlendiriyorlar. O şekilde eğer hani çok acil bir durumsa o şekilde bunu bildirebilirler. Veya da bakanlığı arayabilirler. Bakanlığın numarası 183. Ben polisi aramaktan ziyade bakanlığı aramanın biraz daha etkili olduğunu gözlemledim başıma gelen olaylarda. Çünkü bakanlık hem hızlıca polisi yönlendiriyor hem sonrasındaki takibi de güzel yapıyor. Yani hem polise güzel bir şekilde yönlendiriyor eğer oradakiler bilmiyorsa. Hem kişiyi güzel bir şekilde yönlendiriyor. Hem olayın peşinde bırakmıyor. Sonrasında da mesela ben bildiren kişiydim. Beni defalarca kez aramışlardı ve bilgilendirdiler de aynı şekilde. O yüzden eğer öyle bir durumla karşılaştıysanız bakanlığı arayabilirsiniz. Ama diyelim ki ben şiddete maruz kaldım. Yani başvurabileceğim çok fazla yer var. sosyal hizmet kuruluşlarına başvurabilirim. Mahalleliklere, belediyelerin kadın işte komisyonlarına başvurabiliriz. Ondan sonra tabii ki polise, jandarmaya başvurabiliriz. Cumhuriyet Savcılığına başvurabiliriz. Sonra işte ne saymadım, valiliklere başvurabiliriz vesaire. Başvurabileceğimiz çok fazla yer var ama benim tavsiyem eğer yakınınızda olan, yakınınızda hangisi varsa ona gidin. Ama eğer ki polis karakolu varsa oraya gitmeniz daha iyi. Çünkü o zaman işler daha hızlı yürüyebilir. Veya da hastane. Çünkü öncelikle darp raporu kesinlikle alınması gerekiyor. Eğer ki polis bizi sevk etmiyorsa hastaneye, o zaman bizim kesinlikle ben ifademi vermeden önce, tutanağı imzalamadan önce darp raporu almak istiyorum dememiz lazım. Bu çok önemli. Bunu kesinlikle yapmalıyız. Ondan sonra tutanağı imzaladık diyelim. Ya yani imzalamadan önce tabii ki okuyoruz. Yanlış, eksik bir şey var mı, yok mu? Varsa değiştirmesini istemeliyiz. İmzaladıktan sonra da bir kopyasını bize vermelerini istemeliyiz. Çünkü sonradan sıkıntılar çıkabiliyor. Yani bir kopyasını muhakkak biz de alıyoruz yanımıza. Ondan sonra da aile içi şiddet olayları kayıt formuyla risk değerlendirmesi formu var. Ben bu formları hiç görmedim. Nasıl olduklarını tam olarak bilmiyorum ama bu risk değerlendirmesi formunun özellikle önemli olduğunu söylüyor uzmanlar, görüştüğüm sosyal hizmet uzmanları. Buna göre kanunda işte mesela ailesi hakkında da o kişinin koruma kanunu koruma kararı çıkartabiliyorlar. O yüzden bunları doldurmanın da önemli olduğunu söylüyorlar. Bunları da doldurduktan sonra hakkınızda koruma kararı mı alınmasını istiyorsunuz? Ya da olay çok ciddiyse bir sığınma evine mi gitmek istiyorsunuz? Ne yapmak istediğinizi onlara söylerseniz polisin size şönemler var. Önce şöneme götürüyorlar. Bu arada şiddet önleme ve izleme merkezi açılışı. Eğer yakınınızda o varsa tabii ki oraya da gidebilirsiniz. Şiddet önleme ve izleme merkezleri aslında bu 6.284 sayılı kanun çıktıktan sonra kurulan yerler. Önleyici ve koruyucu tedbirler için çalışma yapmaları gereken yerler. Ama şu an günümüzde şiddet olayları ve cinayet olaylarıyla çok fazla karşılaştıkları için önleyici çalışmalar biraz geri planda kalmış. Daha çok korumaya yönelik şeyler yapabiliyorlar. İşte sığınma evine gitmeden önce dediğim gibi önce sizi şönüme götürüyorlar. Zaten polis koruması eşliğinde gitmeniz lazım. Onun haricinde yani sizi kendi başınıza yollama hakları yok. Bu şekilde gitmeyin. Sıkıntı olabilir. Şönüme gittikten sonra da uygun bir şekilde sığınma başvurusunda bulunabilirsiniz. Ama yani bu konularda işte dediğim gibi biraz sıkıntılar olabiliyor. Devlet mesela, devletin içindeki çalışanlar ifşa edebiliyorlar hemen yerini. İşte böyle şeylere çok fazla dikkat etmek lazım. Çok bilinçli olmak lazım. Mesela diyelim ki siz bu durumla çok sık karşılaşıyorsunuz ve artık o şehirde yaşamak istemiyorsunuz. O zaman böyle bir hakkınız da var. Yani yine sizi polis koruması eşliğinde başka bir şehire götürüp oraya yerleştirebilirler. İş değişikliği yapmanız hukuki bir hakkınız. Bunu yapıp bunu sağlayabilirsiniz. Onun haricinde size belli bir süre ekonomik yardım yapma yükümlülükleri var. Bunu sağlayabilirsiniz çocuklarınıza bakamıyorsanız. Ya da mesela çalışma imkanınız var ama çocuklarınız da var. O zaman kreş desteği de sağlayabiliyorlar. Yani aslında çok fazla hakkınız var. Eğer böyle bir durumla karşılaşan birisi varsa ya da karşılaşma ihtimalimiz var sonuçta. Hiç tanımadığınız birisi tarafından da başımıza gelebilir. Mesela Ceren Özdemir. Yani baktığımızda kadın hiç tanımadığı birisi tarafından katledildi resmen. O yüzden öncesinde ben gerçekten kanunu okumalarını tavsiye ediyorum. 6.284 sayılı kanunu güzelce okuyalım. Zaten anlaşılmayacak bir şey, bir metin değil yani. Orada haklarımız ayrıntılı bir şekilde yazıyor, daha da ayrıntılı bir şekilde. Bunları yapabiliriz.
Peki bütün bunlar olmadan önce, gerçekleşmeden önce biz bireysel ve toplumsal olarak önleyici faaliyetlerimiz olabilir mi? Neler yapabiliriz sence?
Şimdi öncelikle adaletsizliği her alanda bitirmemiz gerekiyor. Zaten bundan biraz bahsettik. Adaletsizliği her alanda bitirmezsek bunların hepsi cinayete giden yolları oluşturuyor bize. O yüzden adaletsizliği hani söylemlerimizde de bitirmeliyiz. Cinsiyetçi küfürleri bunun içine alabiliriz. Ya da işte ne bileyim ağzımıza hani hep alışa gelmiş ya birisi ağlarken işte kadın gibi ağlama, çocuk gibi ağlama. İşte kadını böyle zayıf gösteren, güçsüz gösteren söylemleri bile aslında dilimize barındırmamamız gerekiyor. Bunlar hep bilinçaltımızdan böyle çıkan ve bizi şiddete götüren söylemler oluyor. İşte iş çalıştığımız yerde, ailede, her yerde bu adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için çalışmalıyız. Ve az önce verdiğim sayı doğrusu örneğindeki gibi şiddetin her türlüsüne karşı çıkmamız lazım. Özellikle de ben bu romantik ilişkide bulunduğumuz kişilerle aramızdaki sevgi bağının doğru kurulup kurulmadığına dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir kişi bizim özgürlüklerimizden alıkoyuyorsa bu da bir şiddettir aslında. Baktığımız zaman Aristofanes sevgiden bahsederken hani iyi şeylere yöneltmesinden çok fazla üzerinde duruyor. İyi şeylere yöneltmesine vurgu yapıyor. Yani sevginin bizi iyi şeylere yöneltmesi lazım. İyinin bizimle birlikte olmasını istememiz lazım. Sevgi bakıyorsunuz aranızda sizi iyi şeylere yöneltmiyorsa, sizin özgürlüklerinizi kısıtlıyorsa, yani bunu bir gözden geçirmek lazım. Daha başında buna bir engel koyabilirsek, o zaman daha ileriki boyutlara geçmesini de belki engelleyebiliriz.
Ki Hilal'cim aklıma şey geldi mesela bazı dizi ve filmlerde, ya çok gülüyorum gerçekten kadının rolü ve erkeğin rolü. Yani kadının böyle çok minnoş olması ve kendisini gerçekten de ezdirmesi veya o muhtaçlık hali, sevgiyi çok farklı tanımlandırması, bakım alma zorunluluğu varmış gibi davranması. Oysa ki hür yani insan. Ama bu şekilde davranması, filmlerde bu şekilde gösterilmesi veya kadının da bunu kabul etmesi gerçekten çok can sıkıcı şeyler ve çok sevdiğim bir söz var siyasette. Hak verilmez alınır deniyor. O yüzden bu tür şeyler konuşulduğunda ben çoğunlukla doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama kadınlara da kadınları suçlu buluyorum. Çünkü yani haklarını arama konusunda çok tıkanmışlar ve vicdanlarını sızlatan meselelerde ses çıkarmıyorlar. Tabii burada şey demiyorum yani bazı kadınlar gerçekten ses çıkaramıyor. Ama onlar yerine ses çıkarabilecek birçok kadın var. Yani en azından daha bağımsız olabilecek türden kadınlar var. Ama onlar da mesela desteklemiyor. Veya ne bileyim kadın hakları konuşulduğunda bir şekilde doğru tanımlama yapmayacağım belki ama karşı cinsi kabul etmek, kendisini kabul ettirmek adına ses çıkarmayan kadınlar da var. En azından ekonomik olarak özgür veya ne bileyim eğitim almış. Yani bazı noktalarda daha rahat hareket edebilecek kadınlar da karşı cinsi etkilemek adına bu tür konularda ses çıkarmıyor. Çünkü işte asi olmak veya ses çıkarmak bir kadına yakışmaz gibi söylemler de söyleniyor. O yüzden bunu başta kadın karşı çıkmalı.
Da dini anlamda söz sahibi hani görülen kişilerin söylemleri burada çok önemli. Çünkü Müslümanların içinden ne zaman bir kadın sesini yükseltse hemen çirkef, feminist, işte haddini bilmez olarak yaftalanıyor. Bunun yerine kadınlara biraz da hani anlamaya çalışsalar belki daha iyi olabilir. Yani tabii ki bizim onların anlamalarına ihtiyacımız yok ama şimdi direkt o şekilde yaftaladığın zaman diğer insanların anlamasını da engelliyorsun baktığın zaman.
Bunu hemcinslerimiz yapabiliyor yani aslında onların destek evet, olmasını beklerken onların karşı cinse...
O konuda da çok doğru.
Yani mesele tabii kadın erkek çatışması değil. Ben bunu söylemek istemiyorum. Yani o şekilde anlaşılmasın kesinlikle. Ama bir kadın kendi hakkına dair bir şeyler söylediğinde orada cinsiyetinden dolayı maruz kaldığı bazı zararlar olabiliyor. Çünkü işte kadın başına sen ne falan gibi şeyler ya da kadın başına yapamazsın gibi şeyler söylenebiliyor. Yani orada birinin destek olmasını beklersin ve sağ olsun birçok erkek de bu konuda çok bilinçli. Yani orada çok destek oluyorlar. Onlar iyi ki varlar. Yani bir kadın erkek meselesi değil dediğim gibi.
Ya orası öyle. Ben zaten kendi için yani bizim belki annelerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz de bunu yapıyorlar. Yani sesini çıkartma, aman şöyle yapma, aman şöyle konuşma. İşte ne derler, bu konuyu konuşma falan gibi şeyler yapabiliyorlar. Kadınların o konuda gerçekten daha kendilerini özgürleştirmeleri gerekiyor. Kadınların kendilerini özgürleştirmeleri gerekiyor. Kadınlar kendilerini o kadar çok baskılamışlar ki Bu da var yani, dediğin şey doğru. Mesela Türkiye'de baktığımızda kadınların mücadele ederek kazandıkları tek hak İstanbul Sözleşmesi. Onun öncesinde kazandıkları bir hak, bir kazanım göremiyoruz çok fazla. İstanbul Sözleşmesi de biraz tartışmalı. Ondan çok bahsetmedik ama çok kısa bir noktaya değinmek, onunla ilgili de konuşalım istersen. Çünkü bu konu kazanılan bir hak olması açısından önemli İstanbul Sözleşmesi'nin. İstanbul Sözleşmesi'ni okuyup anlayıp da karşı çıkan kişilerin zaten sayısının az olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela diyorlar ki LGBTQ artıları özendiriyor mesela. Cinsel yönelimin nerede geçtiğine bakıyorsun sözleşmede. Ya öyle bir şey yok. Cinsel yönelim sadece bir yerde geçiyor. Orayı özellikle okumak istiyorum. Yani burada yanlış olan ne var anlayamıyorum çünkü. Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka görünüşe sahip olma, ulusal ve sosyal menşe, bir ulusal azınlıkla bağ, mülkiyet, doğum, cinsel yönelim, cinsel kimlik. Ya bunların hepsini sayarken işte yaş, engellilik, ayrımcılık olmaksızın haklarının güvence altına alınması, yaşam haklarının güvence altına alınması. Ya burada yanlış olan ne var gerçekten anlayamıyorum ben. Yani LGBTQ artıları tabii ki de yok sayamayız. Sonuçta varlar yani. Desteklemiyor olabilirsiniz, doğru bulmuyor olabilirsiniz ama onları yok sayamazsınız. Tabii ki o zaman onların insani haklarını da korumak zorundayız. Yani böyle İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkarken biraz daha doğru yerlerden karşı çıkmak gerekiyor. Mesela ben sözleşmeyi yeterli bulan birisi değilim. Çok fazla eksiklikleri olduğunu da söylerim. 6.284 sayılı kanunun çok fazla eksiklikleri var. Dönüşmesi gereken yerler var. Biz kadınlar olarak bunların nasıl daha iyi hale gelebileceğini konuşurken şu an elimizdeki şey de alınmaya çalışılıyor. O yüzden bizim bununla ilgili mücadele etmemiz lazım. Yani biz bunu mücadele ederek kazandık ve kimsenin elimizden almasına da müsaade etmememiz lazım.
Evet.
Bu konuda biraz hassasım.
Bir de
Evet.
aklıma, yani zamanımız az kaldığı için bir noktaya da değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mesela son zamanlarda böyle direkt iletişime geçtiğim kadınlarda şöyle bir sorun vardı. Şiddet görüyorlar. Yani fiziksel, cinsel, ekonomik şiddet. Eşleri hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Ve bu kadınlar ayakta kalmak adına, yani çocukları da var. Akrabalarına sığınamıyorlar. Akrabaları hiçbir şekilde destek olmuyor. Yani komşuları hiçbir şekilde destek olmuyor. Hatta komşularının istismar ettiğine de tanıklık ettim. Ne yazık ki. Yani komşuları daha çok aşağılama yetkisini kendisinde görebiliyor. Anne babası sahip çıkmıyor hiçbir şekilde. Kardeşleri iletişime geçmiyor, konuşmuyor. Bu kadınlar ne yapsın şimdi? Nasıl çözüm bulsun? Yani şiddeti ya görmeye devam edecek, ya baş kaldıracak. Baş kaldırdığında şiddet görecek tekrar. Devlete sığındığında bu kez haklarım acaba korunabilir mi diye endişeye kapıldığını da görürüz. Tabii bu hepsi için geçer değil, dediğim gibi. Ne yazık ki sistemde açıklar olduğu için bazı zafiyetler olduğunu görüyoruz. Buraların onarılması gerekiyor. Çünkü bazı kadınlar devlete sığındığında direkt maddi destek gördüğünü veya yönlendirildiğini falan da gördüm. Avukat ataması falan da yapılabiliyor mesela. Şimdi bu kadınlar tamam, ben boşanacağım diye bir karar alıyorlar. Çünkü öldürülmek istemiyorlar. Sürekli tehdit ediliyorlar veya karşı taraf ben intihar edeceğim diye onu tehdit ediyor. Hiç kimseden destek de göremediği için ne yapabilir? Ya şiddet görmeye devam edecek çocuklarının göz önünde, ya kendi canına kıyacak. Yani ona başka bir alternatif sunulmadığı için de o kadın öldürülüyor aslında. Yani o kadın bir anda öldürülmüyor. O kadın, oraya giden bir yol var. Her şeyi birbirini tetikliyor. Önce işte psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet derken artıyor, artıyor. Ve en sonunda cinayete kadar geliyor durum. Şimdi bu yolda bizim her birimize düşen bir görev var. Yani biz görüyorsak, birilerini şahit oluyorsak, yani yapabileceğim hiçbir şey yok diyemeyiz. Hepimizin yapabileceği mutlaka ama mutlaka en az bir şey var. En az bir şey var. Ve burada hepimiz sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Bu kadınlarla iletişime geçtiğimizde dediğim gibi, yani eşlerinden sıkıntılar yaşıyorlardı. Çocuklarını da istismar eden babalardı aynı zamanda. Ama zamanla işte devlet desteği ve birilerinin de onlara destek çıktığını gördüklerinde sağ olsun buradaki insanlar onların ekonomik destekleriyle birçok noktada o kadınlar çok fazla destek aldı. Bu dayanışmamız gerek postlarında insanlar sağ olsunlar çok güzel destekler sundular o kadınlara. Ve onlar eşlerinden ayrıldı. Biri şu an ayrılma sürecinde. Yani ailesi falan hiçbir şekilde destek çıkmıyor ama bir şeylerden kurtulmuş durumda. Ve eşi şu an yalvarıyor. Şu an ayrılmakta olan adam eşine yalvarıyor. Ne olur işte bana geri dön diye. Oysa ki sen yaptın. Yani sen
bilinçlendirmek gerçekten çok önemli. Ben burada şöyle bir örnek verebilirim. Mesela böyle bir hatta yapmak istediğim bir şey vardı. Hani köylere gidip insanlara haklarından bahsedebileceğimiz bir ekibimiz olsa keşke diye düşünüyordum. Çünkü mesela yine köyden yaşlı bir teyze bir gün ben konuşurken dikkatini çekmiş. Bir kadından bahsediyordum. Kanser hastası, eşinden şiddet gören. Ve hani şöyle bir hakkı var, böyle bir hakkı var ama kullanmıyor. Keşke şöyle yapsa falan diyordum. Kadının aklında yer etmiş. Ve kadın yani 65 yaş üstünde birisi. Buna rağmen beni hani arayıp da demişti ki ben buradan gitmek istiyorum. Ve kadın kendisi daha önce bak şehir yani köyünden kendi başına hiç çıkmamış birisiydi. Otobüse bindi, kendisi merkeze geldi, sonrasında karakola başvurdu, sonrasında uzaklaştırma kararı çıkarttırdı ve hani daha rahat bir haklar elde edebilmiş oldu. O yüzden toplumu bilinçlendirmek, önce kendimiz bilinçlenmeliyiz, sonrasında yakınımızda kim varsa onlara anlatabiliriz. Yani senin bu hakkın var, senin bu hakkın var, senin bu hakkın var. Ya bunları kullanın ya da ben kullanmanıza yardımcı olayım, birlikte bir şeyler yapalım. Eğer ki bilmiyorsanız yani kadın kuruluşlarına, yani bu alanda çalışma yapan kuruluşlara ulaşabilirsiniz. Hepsinin telefon numaraları var. Eğer hiç yönlendirmeye gerçekten ihtiyacınız varsa ya da konuşmaya ihtiyacınız varsa ya gerçekten mesaj atabilirsiniz. Yani bu konuda o kadar çok, çünkü açık olduğunun farkındayım ki. Ya mesaj atın konuşalım. En azından hani ben sonuçta uzman değilim burada. Sadece bir öğrenciyim. Ama bildiğim kadarıyla yönlendirmeye çalışırım. Uzman kişilere yönlendiririm. Yani siz eğer hani ben uzman kişi bulmakta zorlanıyorum diyorsanız demek istiyorum. Ya çünkü kadınların gerçekten konuşmaya bile o kadar çok ihtiyaçları var ki bu konuyu. Belki böyle bir umut ışığı yakmış olalım.
İnşallah.
Yani
İnşallah. Genç Akıl hesabına da yine yazarsanız biz gerekli yönlendirmeyi de yaparız. Hilal'e yönlendiririz. Belki o şekilde de siz iletişime geçebilirsiniz. Eğer izleyicilerimiz arasında bunu gören, maruz kalan birileri varsa veya şiddet uygulayan, bu konuda ne yapacağını bilemeyen biri de olabilir. Belki
evet,
psikolojik sıkıntılar yaşıyordur ama çözmek istiyordur. Bu konuda da yönlendirme gerekiyor olabilir. Çünkü bir şeyler de ne yazık ki erkeklere de teşvik ediyor.
Sadece kadın olması da gerekmiyor. Çünkü erkeklerin de aile içi şiddete çok fazla maruz kaldıklarını ama bunu dile getiremediklerini görüyoruz. Eğer öyle bir erkek varsa onların da açıkçası ben hani yazmasından, yardım istemesinden memnun olurum. Yani yönlendirme yaparız, destekleşiriz birlikte. Çünkü erkekler biraz daha hani bu toplumsal baskıdan dolayı hep güçlü olmak zorundalar ya. Bunu dile getiremiyorlar gerçekten. O yüzden hani onlar da varsa onlar da yazabilirler.
İnşallah çok güzel olur.
Bir şey söylemek istiyorum. 19 Haziran'da İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkıyoruz. Mitingi var. Eğer ilgi duyan, katılmak isteyen olursa katılabilir. Çünkü burada kolektif bir şekilde bir şeylere karşı durmanın, en azından sesimizi çıkartmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani elimizde olan bir şey, daha geliştirilmesi gereken bir şey de olsa, en azından daha geriye gitmektense bunun daha geliştirilebilir yönleriyle birlikte elimizde kalmasını sağlamaya çalışabiliriz. Bunu da hatırlatayım.
En azından bir talepte bulunularak insanlar tarafından bir şeylerin geliştirilmesi veya üretilmesi için siyasi partileri harekete geçirebilirler. Çünkü az önce de söylediğimiz gibi hak verilmez, alınır. O yüzden hakkı almak için de yani kimse durduk yere sizin şöyle bir hakkınız varmış, size verelim, siz mağdur olmuşsunuz demeyecek. O yüzden birilerinin hakkı savunması gerekiyor. Yayınımızın sonuna geldik Lerciğim. Son olarak paylaşmak istediklerin var mı? Çok keyifli bir yayındı benim açımdan. Çok da öğreticiydi.
Ben çok memnun oldum gerçekten bu konuyu konuşabildiğimiz için. Son olarak sadece şunu söylemek istiyorum. Ben bugün konuyu aslında daha felsefi açıdan ele almak istiyordum. felsefi ve siyasi açılardan. Ama bu kısma daha çok ihtiyacı olduğunu fark ettim. Eğer ki bu yönde bir talep varsa onu da yorumlara yazabilirlerse belki ileride öyle bir yayında yapabiliriz.
Evet,
Onu da.
çok güzel. Çok güzel oldu, iyi ki belirttin. Bu konuda her birimiz bilinçlenmek için araştırmak, okumak, öğrenmek mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyetin bir nedeni de tabii Müslüman olma iddiamızdan geliyor. Çünkü dinimiz zaten Beled suresinde olduğu gibi bir boyunduruk altına alınmış kişiyi özgürlüğüne kavuşturmamız gerektiğini söylüyor ve bunun asıl İslam olduğunu söylüyor Allah. O zaman Beled suresindeki gibi boyunduruk altına alınmış insanı özgürlüğüne kavuşturmak için bu kendimiz de olabilir bu arada. Kendimiz de boyunduruk altına alınmış olabiliriz. Kendimizi özgürleştirmek adına okumak, araştırmak, öğrenmek, gelişmek mecburiyetindeyiz. Bunun için de sürekli olarak yolda olmalıyız. İnşallah başarırız. Yan yana olduğumuz müddetçe ben birçok şeyin değişeceğini, gelişeceğini düşünüyorum. Buna da birçok defa şahit oldum. Toplumumuzda gerçekten çok güzel insanlar var. O yüzden o güzel insanları koruyabilmek adına da kötülüklere karşı yan yana birlikte mücadele edelim inşallah. Bu duygu zaten birçok şeyin üstesinden gelmemizi sağlıyor. Yan yana olduğumuzda üstesinden gelebildiğimizi görmek dahi umudumuzu artırıyor. Bizim de umudumuz olduğu için zaten bu yayını yapmıştık. Tekrar teşekkürler Hilal'cim, sana teşekkür ediyorum. Yorumlara yorum yap, yorum kısmına yorumlarınızı ekleyerek tekrar yeni bir yayında yapabiliriz. Bu konuda isteklerinizi belirtebilirsiniz. Haftaya bir başka yayınımız ile Genç Akıl'da Pazar günü 21.30'da yine burada olacağız. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.